Wild iftiharla sunar. Bengesel.
Bir önceki bölümde hatırlarsanız arayı bir daha bu kadar açmayacağımı söylemiştim. Peki bu sözümü tutabildim mi? Evet tutabildim. Öncekinde yaklaşık 3 aylık bir ara olmuştu. Bu sefer 2,5 aylık bir ara var. Yani sözümü tuttuğum için içim gayet müsterih. Ben sosyal medyayı pek kullanmıyorum. Yani kullanmıyorumdan kastım çok fazla paylaşım yapmıyorum. Twitter'da da yazılanları okuyorum filan. Arada aklıma bir şey gelirse yazıyorum. Instagram'da hele hiç yokum neredeyse. Sadece podcast'imi paylaşmak için aslında kullanıyorum bile diyebilirim. Facebook zaten 2000'lerde kaldı diye düşünüyorum. Diğer taraftan LinkedIn diye bir platform daha var biliyorsunuz. Daha iş odaklı olarak kullanılıyor. Gerçi şu an gelinen noktada aslında Facebook'un biraz daha business kesime hitap eden bir şekli oldu. Ben de önceden burada paylaşım yapmayı, burada bir şekilde etkileşime girmeyi seviyordum açıkçası. Çünkü işle ilgili muhabbetler döndürebiliyorduk. İşle ilgili çalışmalar yapabiliyorduk. Ekiplerle iletişime geçebiliyorduk. Yeni insanlarla tanışabiliyorduk. Şimdi bundan ziyade orası da bir etkileşim manyaklığına büründü iyice. Zaten LinkedIn'e bakacak olursanız hiç işçi yok. Yani piyasada hiç kimse çalışmıyor. Herkes bir şeyin founder'ı. Yani herkes bir şeyin manager'ı. Herkes bir şeyin süpervizörü. Bir de yaptığınız işi çok afili bir şekilde oraya yazmanız gerekiyor. Yani ne bileyim çöpçü olsanız işte evsel atıkların toplanıp organize edilerek geri dönüşüme kazandırılmasından sorumlu süpervizör gibi bir şey yazmanız gerekiyor. Öyle çöpçü falan yazamazsınız direkt. Biz de zaten daha önce de söylemiştim bu isimlere aşırı takık bir vaziyetteyiz. En başında yani mesleğin ismiyle ilgili bir memnuniyetsizlik söz konusu. Bunu daha önce söylemiştim. İşte sekreter kendine başka isimler takıyor. İşte çöpçü artık çöp toplama sorumlusu, kapıcı falan diyemiyoruz. Bunlar hepsi acayip bir işte politically correct olayıyla birlikte hayatımızı iyice sınırlandırmaya başladı. Neyse LinkedIn'e dönecek olursak LinkedIn gerçekten çok acayip bir dünya. Yani birileri sürekli Facebook gibi işte metaforik yazılar, büyük büyük cümleler, işte yıllar önce çok çok fakirdim, bana kimse iş vermiyordu ama azmettim, sıfırdan başladım. Şimdi 500 bin TL'lik bir şirketim var. 500 bin TL de çok değil gerçi, ne kadar vizyonsuz olduğumu gösteriyor bilmiyorum da. Hadi 500 bin dolar diyelim. Diğer tarafta da sürekli böyle videolar paylaşıp etkileşim peşinde koşan insanlar var. Ve bu videolar acayip bir şekilde çok çok fazla paylaşılıyor. Yani dediğim gibi önceden burada aslında işle ilgili paylaşımlar yapıp işle ilgili birbirimizle iletişime geçebileceğimiz bir mecra olarak kullanıyorduk ve çok tatlıydı o zaman. Ne bileyim, iş arayanlara iş bulmak için yardımcı olurduk. Şimdi de var aynısı. Biri iş aradığını söylüyor, ondan sonra altına yorum yapılıyor. Zaten böyle bir kitle de var. Yani demin bahsettiğim işte sürekli video paylaşıp etkileşim peşinde koşan insanlar var. Bir de sürekli birilerinin iş arayışına destek olan insanlar var. Onlar çok tatlı insanlar herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Bir de tabii her yerde olmaz. Kişisel gelişim zırvalarını tekrar tekrar orada paylaşan insanlar var. Zaten aslında işte kişisel gelişim uzmanı olarak kendini kodlayan insanlar orada iyice yer etmiş durumda. İşle ilgili işte paneller veriyoruz. Şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz. Biz şu şirkette tanışmadan önce şirket yerlerdeydi. Bizimle tanıştıktan sonra göklere yükseldiler falan diye paylaşımlar var. Çok acayip bir yer gerçekten. Profillerdeki eğitim kısmı zaten çok acayip. Ben çoğunu anlamıyorum. Yani Harvard'ın bir şekilde 2 haftalık online eğitimine katılmış kimse oranın lisans bölümünden mezun olmuşçasına bir açıklama ekliyor oraya. Yani öyle detaylı ve İngilizce bir açıklama ki ben şeye ikna oluyorum artık, herhalde orada master falan yaptı. Ama birazcık detaya baktığın zaman bakıyorsun 2 haftalık bir online seminere katılmış ve onunla ilgili bir bilgi aslında. İngilizce temelim yabancı dil ağırlıklı liseye dayanıyor. Yani halk dilinde süper lise olarak bilinen liseler hala var mı bilmiyorum. Gerçi şu anda sanırım o tür liselerin hepsi Anadolu Lisesi'ne çevrildi. Bizim zamanımızda süper lise deniyordu. Niye öyle dendiğini bilmiyorum. Çok süper insanlar değildik. Biz de değildik. Hocalarımız da değildi. Hepsi normal insanlardı. Bir düz lisenin bir bölümüydük aslında. Farkımız haftada 24 saat İngilizce dersi görüyor olmaktı. Bir de işte not ortalamasıyla geliniyordu. Ortaokuldaki not ortalaması ortalaman 4.5'un üzerindeyse giriyordum bizim zamanımızda. Neyse işte benim ilk İngilizce öğrenmeye başlamam oraya dayanıyor. Yeni yeni İngilizce öğrenmeye başlıyoruz. O zamanlar Mardin'deyim. Mardin Lisesi'nin yabancı dil ağırlıklı kısmındayım. Mardin'e o zamanlarda sadece Japon turistler geliyordu. Şimdiki gibi böyle aşırı popüler bir yer değildi. Yani şu anda dünyanın her yerinden insanlar geliyor ve hak ediyor da Mardin gerçekten kültürel ve tarihi zenginlikleriyle. Ama bizim zamanımızda sadece Japonlar ilgiliydi buna. Bir gün hazırlık sınıfının yarı yılında filanız galiba. Yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Bir tane Japon dostumuz bana bir adres sordu. Sorduğu adresi anladım. Yani ne sorduğunu da anladım. Tarif edeceğim. Yani düz git demem gerekiyor. Bu yolu dümdüz git demem gerekiyor. Bir türlü adama go straight on this street diyemedim. Gerçekten hala içimde ukdedir. Bu adam dümdüz o yolda ilerleyebildi mi? Varacağı yere varabildi mi? Hala içimde ukdedir. O zamandan beri zaten bana kim adres sorsa, eğer arabalıysam arabayla götürüp istediği yere bırakırım. Yeter ki o insan o adrese varsın. Öyle bir hassasiyet oluştu bende. Bazı hocalarımız bu süper lise durumunu çok ciddiye alıyordu. Takdir edilesiydi bir taraftan ama çok karşılık bulmuyordu. Mesela bir hocamız gelmişti, yine yabancıydı. Yani yabancı dediğim Mardin'e yabancıydı. Yurt dışından gelmedi. İngilizce tiyatro yapacağım diye tutturdu. O zaman işte biz 10. sınıfa falan geçmiştik. Hazırlık sınıflarıyla bunun çalışmasını yapıyor. Biz de ağabeyler olarak yardımcı oluyoruz. Ve yaptılar. Gerçekten de ayarladılar. Bizim bir toplantı salonumuz vardı. Gayet Mardin şartlarına göre büyük bir yerdi. Tiyatro salonu olarak da kullanılıyordu. Burada bu oyunu sergilediler. Yani sergileyecekler ama gelen kitle öğrencilerin anneleri, babaları, işte akrabaları filan. Mardin'de zaten çoğu insan aslında Türkçe'ye bile yabancı. Ana dillere işte Arapça olan insanlar var, Kürtçe olan insanlar var. Dolayısıyla İngilizce çok çok yabancı bir dil. Kaldı ki normal şartlarda bile tiyatro çok tutulan bir şey değilken bir de İngilizce tiyatro insanlar izlemeye geldi. Gerçekten birazcık kahır çektiler kendi adlarına. Yani çok iyi niyetli bir yola çıkıştı. Ama karşılığı ne yazık ki arzu edilen gibi olmadı haliyle. Aslında tiyatroya çok da yabancı değildik. Bazen oyunlar geliyordu. İşte ne bileyim, popüler tiyatro oyuncularının da turneleri falan oluyordu. Bize de uğrayabiliyorlardı ama bu çok sık olmuyordu. Hayatımda bende en çok yer eden Ferhan Şensoy'un Mardin'e gelmesiydi. Ferhan Şensoy Ferhangi Şeyler'le Mardin'e geldi ve bir oyun oynadı. Yani hayatımda hala hatırladığım, ne bileyim, tüylerimin diken diken olduğu bir andır. Ve onun bu oyunla neredeyse bütün ülkeyi dolaşmış olması da gerçekten çok büyük bir şey. Yani eli kalem tutan herkese bir şekilde değdi Ferhan Şensoy. Ferhan Şensoy'un Ferhangi Şeyleri biliyorsunuz biraz da interaktif bir oyundur aslında. Hani gerektiği zaman seyirciye de laf atar. Bizim seyircimiz de çok aşina olmadığı için tiyatroya böyle çolukla çocukla falan gelmişlerdi. Hatta bir tanesi birkaç aylık bir bebekle gelmişti. Bebek bir yerden sonra bir ağladı. Ferhan Şensoy çocuğun babasına şey demişti o zaman. Gerçekten tiyatro için ideal bir yaşta getirmişsiniz çocuğu. Adam çok hoşlanmıştı bu durumdan. Ferhan Şensoy onunla konuştu diye. Tabii katılabildiğimiz etkinlikler çok sınırlı olduğu için Mardin'e hangi etkinlik gelirse ona bir şekilde gidiyorduk. Mesela Ferhan Şensoy'dan çıkıp Gülben Ergen konserine de gitmişliğim var. Gülben Ergen de sağ olsun Mardin'de gelip konser vermişti. O zaman stadyumda vermişti. Çok fanı değildim ama gittim. Yani etkinlik etkinliktir gibi bir kafamız vardı o zamanlar. Muhtaçtık yani, çok yoksunduk etkinliklerden. Yoksunluk diyorum ama yoksunluk asla şikayetçi olduğum bir durum olmadı benim hayatımda. Çünkü yoksunluk size bir şekilde sorun çözme yetisi veriyor. Ne bileyim, futbol topumuz patladığı zaman onun içine bir plastik top koyup onu tekrar oynanabilir bir top haline getirmemiz ilk inovatif çalışmalarımdandır diyebilirim. Yine o zamanlar cep telefonu kullanmak çok pahalıydı. Yani bir SMS'i 4 kontöre gönderiyorduk yanlış hatırlamıyorsam ve bir SMS 140 karakterdi. 140 karaktere de birçok şeyi sığdırmak gerekiyordu. Sırf bu yüzden her kelimeden sonra boşluk bırakmak bizim için büyük bir lükstü ve aslında hashtaglerin temelini o zaman attık diyebilirim. Çünkü her kelimeden sonra bir boşluk bırakmak yerine her kelimenin baş harfini büyük harfle yazarak aradaki boşluktan kurtulup onun okunabilir bir cümle haline gelmesini sağlıyorduk. Büyük bir tasarruftu o zamanlar bu tabii. Gerçi bazen hiyeroglif okumak gibi oluyordu. Çözmesi zor oluyordu bazı mesajları ama yine de bir yolunu buluyorduk bir şekilde. Okunuyordu o mesajlar. Müzik Telefon demişken hayatımda beni çok rahatsız eden bir insan grubu var. Benim hayatımda birkaç tane var bundan. Beni arıyor ama ben onu aramışım gibi konuşuyor. Açıyorum mesela, efendim diyorum, o da efendim diyor. Arkadaşım sen efendim diyemezsin. Sen konuya gireceksin. Sen arayan kişisin. Yani bu insanlar için cehennemin en sıcak köşesi bence ayrılmıştır. Yani ayrılmalı. O kadar günahkar bu insanlar. Çok rahatsız oluyorum. Yani rahatsız olduğun şeye bak diyecekseniz zaten burası. Kişisel dertlerimi anlattığım, anlamsız takıntılarımdan bahsettiğim bir mecra diye düşünüyorum. Omikron varyantıyla birlikte yavaş yavaş pandeminin sonuna geliyoruz sanki. Yani ağzımızı hayra açalım ama iyice bütün dünyada kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı. İşte maskeler zaten askıya alındı neredeyse. Kimse maske takmıyor. Ki bu benim üzüleceğim bir şey olacak. Ben maskeye çok alıştım. Maskeli hayatı da çok sevdim. Hiçbir rahatsızlığım yok. Ama hem ülkemizde hem de dünyada diğer ülkeler iyice açılmaya gitti artık. Yani kısıtlamalar neredeyse tamamen kalkmış durumda çoğu ülkede. Ama ben gerçekten de maskeyi özleyeceğim. Tabii pandeminin diğer taraftan çok ekonomik sıkıntılar doğurduğu da bir gerçek. Dünyada enflasyonlar yükseliyor. Ülkemizde de enflasyon yükseldi haliyle. Ve alım gücümüzü de etkiledi bu durum. Ama eminim ki hepimiz Şubat ayını çok daha güzel geçirmişizdir. Çünkü Şubat ayı çok tatlı bir ay. Yani tam kararında bir ay. 28 gün. Bence bir ayın olması gereken süre aslında 28 gün. Zaten baktığında 4 hafta tam 28 güne denk geliyor. Dolayısıyla her yerden büyük avantaj. Diğer taraftan da mesela faturalar gelecekse 28 günlük gelecek. Maaşımızı 28 güne dağıtmamız gerekecek. Çok avantajlı. O yüzden bence bütün ayları 28 güne düşürüp gerekirse ay sayısını, yani yıldaki ay sayısını 13'e çıkarak bütün insanlığı refaha erdirebiliriz. Bu yılda 13 maaş demek, daha az fatura demek, bütün sorunlarımızın çözümü demek aslında. Bengesel'den büyük bir hizmet daha. Buradan ekonomideki yetkililere bunu iletmiş olalım. Elden ele, kulaktan kulağa bir şekilde ilgililere ulaştırırsanız bu fikrimi, eminim hepimizin derdine bir nebze olsun derman olacaktır. Aslında çok da radikal bir istek değil bu söylediğim. Yani nasıl ki Temmuz ayına Jules Caesar'dan dolayı July adı verildiyse, ondan sonra işte Ağustos'ta benim adımın verildiği ay 30 gün olamaz, ben Caesar'dan daha kısa bir aya verilemem deyip o ayın gününü 31'e çıkardıysa Ağustos'u, bunlar yapılabilir diye düşünüyorum. Birinin inisiyatif alması lazım sadece. Evet, bu bölümlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sefer arayı daha da kısaltacağım. Bir sonraki bölüm hiç düşünmediğiniz kadar erken gelecek. Bunları söylüyorum ki bağlayıcı olsun. Bir sonraki bölümü gerçekten de daha erken yapayım. Hoşça kalın.